SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 11 Temmuz 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vurunceri Voyvoran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da COVID-19'la mücadelede önemli bazı gelişmeleri detaylıca inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında Avustralya'daki huzur evlerinde ilaç kullanımı hakkında bir bölümümüz olacak. Yayının sonuna doğru da kısa bir spor bölümü var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Covid-19'a yakalanan Avustralyalıların erişebildiği Covid-19 tedavi sayısı bugünden itibaren artıyor. Eski bürokrat Jenny West, New South Wales'in New York ticaret temsilciliğine atanması konusunda ifade verdi. Türkiye'de bayram tatili pek çok yerde yağan şiddetli yağışlarla geçti. Bilecik'te bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan Avustralyalıların erişebildiği Covid-19 tedavisi sayısı bugünden itibaren artıyor. Covid-19 tedavi ilacını 70 yaş üzeri olanlar PBS kapsamında ucuza alabilecek. 30 yaş üzeri herkes için 4. hatırlatma doz aşısı da yine bugün başladı. Federal hükümet yeni uygulamanın kış mevsimi dolayısıyla artan vaka sayılarıyla baş edebilmek için başlatıldığını açıkladı. Avustralya Tabip Odası Başkan Yardımcısı Dr. Chris Moy, alınan kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi.
It's an important move to widen the access of these medications and to somewhat simplify the eligibility criteria.
Dr. Moy, semptomu olsun olmasın COVID'e yakalanan 70 yaş üzeri herkesin ve risk altında olanların ilaca erişiminin mümkün hale geldiğini kaydetti. Eski bürokrat Jenny West, New South Wales'in New York ticaret temsilciliğine atanamaması konusunda New South Wales parlamentosunda ifade verdi. Jenny West pozisyona başvurmuş ve kendisine sözlü olarak bir kamu görevi olan $500,000 maaşlı göreve seçildiği bildirilmişti. Ancak daha sonra karardan vazgeçildi ve göreve geçen yıl New South Wales Başbakan Yardımcılığı görevi ve parlamentodan istifa eden John Barilaro'nun atandığı açıklandı. New South Wales Yatırımlar eski başkan yardımcısı olan West, bugün New South Wales Üst Meclisi Komisyonu'nda kendi gözünden ayrıntıları anlattı.
In the space of 4 weeks, I went from having been appointed to the role of the Senior Trade and Investment Commissioner for the Americas to potentially not having a job.
West, işe Barilaro atandığında New York'a taşınma hazırlığı yaptığını söyledi. New South Wales hükümeti, ulusal güvenlikle ilgili olduğu gerekçesiyle John Barilaro ile ilgili belgeleri açıklamayı reddediyor. Hafta sonunda Sri Lanka Devlet Başkanı'nın konutu ve ofisini işgal eden göstericiler, devlet başkanı ve başbakan resmen istifasını açıklamadan sarayı terk etmeyeceklerini açıkladı. Ekonomik iflas yaşayan Sri Lanka'da devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa ve başbakan Ranil Wickremesinghe düzenlenen gösteriler sonucu istifa edebileceklerini açıkladı. Göstericiler polis barikatlarını aşarak dün Devlet Başkanı Sarayı'nı ve Başbakanlığı işgal etti. Hiçbir temel hizmetin yerine getirilmediği Sri Lanka'yı son 20 yıldır Devlet Başkanı Rajapaksa ailesi yönetiyor. Devlet Başkanı ve Başbakanı nerede olduğu bilinmiyor. Muhalefet partileri yeni hükümet kurmak için görüşmelere başladı. Şimdi dinleyeceğiniz protestocu, Rajapaksa karşıtlığının birbirine karşı etnik ve dini grupları bir araya getirdiğini söylüyor. Hamid adlı protestocu, halkı birleştirdiği için Rajapaksa'ya teşekkür ettiğini de söyledi. New South Wales hükümeti 25 milyon dolar ayırdığı Sydney Harbour Köprüsü'ne aborjin bayrak direği yapma projesini iptal etti. Bunun yerine köprüdeki New South Wales eyalet bayrağı indirilerek direğe aborjin bayrağı çekilecek. Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan haberde New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet'in haberi doğruladığı bildiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda köprüye yeni bir bayrak direği dikmenin 25 milyon dolara mal olacağı haberleri yayınlanmış, harcanacak paranın miktarı eleştirilmişti. New South Wales hükümeti bayrak direği için ayrılan 25 milyon doların yerlilere yönelik projelere aktarılmasını kararlaştırdı. Nedyok haftası dolayısıyla geçen hafta köprüdeki eyalet bayrağı indirilerek yerine aborjin bayrağı çekildi. Köprüdeki New South Wales bayrağı Sydney kent merkezinde Macquarie Street'teki bir direğe çekilecek. Yağışların azalmasıyla New South Wales'te sel suları çekilmeye başladı ancak 4500 kişinin evlerine dönmesine hala izin verilmiyor. New South Wales Acil Hizmetleri hafta sonuna kadar herkesin evlerine dönebileceğini tahmin ediyor. Geçtiğimiz günlerde evlerine dönmesine izin verilen 105 bin kişiye evlerine gittiklerinde karşılaşacakları manzaraya psikolojik olarak hazır olmaları uyarısı yapıldı. Federal hükümet şu ana kadar 340 milyon dolarlık yardım dağıtıldığını açıkladı. Federal hükümet sellerden etkilenen ve hakkı olan yetişkinlere 1000 dolar, çocuklara 400 dolar yardım yapıyor. Hunter, Lower Hawkesbury ve Blue Mountain bölgelerinde kapalı olan yollar ve çalışmayan trenler bulunuyor. İngiltere Muhafazakar Parti içinde Boris Johnson'ın yerini alacak başbakan adayları arasında yarış, vergiler konusunda yapılan açıklamalarla başladı. 9 muhafazakar milletvekili aday olduğunu açıkladı. Adaylardan Jeremy Hunt ve Sajid Javid, kurumlar vergisini %11'e düşürecekleri vaadinde bulundu. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da vergilerin indirilmesini desteklediğini söyledi. Tom Tugendhat ise adaylar arasında en önde gidenin kendisi olduğunu öne sürdü.
I've always been a low tax conservative. I'm delighted that others are following. I didn't vote for the national insurance rise and others are now.
Muhafazakar Parti liderlik adaylığı kurallarını bu hafta belirleyecek. Ukrayna'nın doğusunda Rus saldırılarında yıkılan 3 apartmanda hala enkaz altında kişiler bulunduğu bildiriliyor. Rus roket saldırısında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. 5 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Enkaz altında 3 kişinin de sesinin duyulduğu bildiriliyor. Enkazı kaldırmak için vinç ve dozerler yoğun yağış altında durmaksızın çalışıyor. Güney Afrika'nın siyahların yaşadığı en büyük kentlerinden birinde bir barda gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 15 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamada başkent yakınlarında Soweto'da bara gelen grubun içeridekilere rastgele ateş açtığı kaydedildi. Saldırganlar kaçtı. Saldırıda makinalı tüfeklerin kullanıldığı da açıklandı. Japonya'da eski başbakan Shinzo Abe'nin suikastle öldürülmesinden 2 gün sonra yapılan seçimlerde üst mecliste çoğunluğa sahip olan iktidardaki koalisyonun çoğunluğu koruması bekleniyor. Eski başbakan Abe, cumartesi günü seçim konuşması sırasında vurularak öldürüldü. Japon NHK televizyonu, başbakan Fumio Kishida liderliğindeki koalisyonun 69'da 83 arasında sandalye kazanacağı tahmini yaptı. Kishida, Abe'nin de üyesi olduğu Liberal Demokrat Parti'nin lideri. Melbourne'da 1998 yılında iki polis memurunu öldürmek suçundan hükümlü Jason Roberts suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Roberts 2002 yılında mahkum oldu ancak itiraz mahkemesi 2020 yılında davanın yeniden görülmesine karar verdi. Bugün yüksek mahkeme 41 yaşında ve 22 yıldır hapiste bulunan Roberts'ın mahkumiyet kararını bozdu. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de bayram tatili pek çok yerde yağan şiddetli yağışlarla geçti. Bilecik'te bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. İstanbul'da Esenyurt başta olmak üzere 18 mahallede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediye AFAD geldi buraya ama ona gelene kadar zaten biz boşaltmıştık.
Selden etkilenenlere İstanbul Valiliği 5000, İstanbul Belediyesi 7000 lira yardım yapılmasını kararlaştırdı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel sırasında tatilde olması eleştirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala davasında hak ihlali prosedürü kararını bugün açıklayacak. Avukat Benan Molu, bu karar da uygulanmazsa Türkiye'nin konseyde oy kullanma hakkının ve konsey üyeliğinin askıya alınması, hatta üyelikten çıkarılmasına kadar bir dizi yaptırımın öngörüldüğünü söyledi. Eş insanı Osman Kavala 2017 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 700 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Bakan rakamı bir zenginlik olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli bebeklerin Suriye'nin bir zenginliği olduğunu, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için evlatlarının Suriye'ye dönmesi gerektiğini kaydetti. CHP lideri Twitter'dan gençlere de seslendi ve faizli kredi yurtlar kurumu borçlarını ödememelerini istedi. Bir sene içinde iktidara gelince bu borçların faizlerinin iptal edileceğini kaydetti. Kredi yurtlar kurumu borç ödemeleri sosyal medyada gündem oldu. Pek çok öğrenci okurken aldığı 23.342 lira olan kredinin geri ödemesinin 100 bin liraya kadar çıktığını gösteren borç dekontlarını paylaştı ve hükümete tepki gösterdi.
Devletten şu ana kadar aldığım para 29 bin lira fakat şu an borcumu görüntülemeye çalıştığımda bunun 91 bin lira olduğunu görüyorum. Arada 3 katlık bir fark var.
Üniversite öğrencilerinin kredi borçları silinsin kampanyası başlattığı da bildiriliyor. İktidara yakınlığıyla tanınan Yeni Akit gazetesi HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın babasının ölüm haberini "Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü" başlığıyla duyurdu. Akit'in başlığı sosyal medyada eleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Pervin Buldan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Cumhuriyet Halk Partisi yurtdışı örgütlenmesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışındaki seçmenler için seçim kanununda değişiklik öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklif, 600 milletvekilinden 15'inin yurt dışı seçim çevresinden seçilmesini öngörüyor. Tezcan'ın teklifine göre yurt dışı oylar yurt içindeki seçim çevrelerine yani illere paylaştırılmayacak. Bu oylarla doğrudan yurt dışı seçim çevrelerinin milletvekilleri seçilecek. Her il gibi yurt dışı seçim çevresinin adayları da ayrı olacak ve milletvekilleri bu adaylar arasından belirlenecek. Yurt dışında yaşayan seçmenler kime oy vereceklerini önceden görecek ve ona göre oy verebilecek. Konya Valiliği bir camide cemaate karşı yaptığı konuşmada Konya'da öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için greve giden sağlık çalışanlarını ölümle tehdit eden imam hakkında soruşturma başlattı. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve sekreteri bir hasta yakınının silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra sağlık çalışanları Türkiye çapında 2 gün iş durdurdu. Öte yandan Konya'da görevdeyken can güvenliğinin olmadığını söyleyen bir doktor, Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu ve kendisini koruyabilmek ve saldırganı etkisiz hale getirmek için kurşun geçirmez yelek ve göz yaşartıcı bomba talep etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan, bayram ziyareti yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde iktidarın değil, Cumhur İttifakı'nın ortağı olduklarını söyledi. Özaslan, iktidarın her şeyine onay vermediklerini de ekledi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmek isteyen kasaplar bu yılda acil servisleri doldurdu. İstanbul hariç yurt genelinde kurban kesimi sırasında 5102 kişi kesici aletler ya da hayvanların darbesiyle yaralandı. Hayat pahalılığına karşı gerçekleştirdiği eylemleriyle bilinen sivil toplum örgütü Geçinemiyoruz platformu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde konut fiyatlarındaki artışla ilgili rapor yayınladı. Rapora göre Haziran ayında Kadıköy'de kiralık ilanların ortalaması 19.438 lira. Belirlemeye göre bölgede asgari ücretin altında sadece 13 daire bulunuyor. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 11 lira 82 kuruş, 68 Amerikan ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth güneşli 18, Adelaide yağışlı 14, Melbourne parçalı bulutlu 14, Hobart parçalı bulutlu 14, Canberra güneşli 13, Sydney ara sıra yağışlı 16, Brisbane parçalı bulutlu 21, Darwin güneşli 29 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan COVID-19'la mücadelede önemli bazı gelişmeleri detaylıca inceleyeceğiz. Haber bülteninde de biraz özet olarak verdik zaten. Programın ikinci yarısında Avustralya'daki huzur evlerinde ilaç kullanımı hakkında bir bölümümüz olacak. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bazı mesajlarınızla devam etmek istiyorum yayına. Mustafa Bey Sydney'den mesaj göndermiş. Mustafa Celal'i aradı. Abi Kabe'deyim ama tavaf edemiyorum dedi. Ne oldu oğlum? Sorun nedir dedim. Abi, Türk bayrağını gören binlerce insan yanıma geldi, ellerini açıp Recep Tayyip Erdoğan diye dua ediyorlar dedi. Çok duygulandık. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bile gözyaşlarını tutamadı. Bütün salon, herkes ağladık. Daha sonra Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın en çok sevdiği türküyü söyledi. Minareden at beni, aşağı tut, aşağı in tut beni demiş bu dinleyicimiz. Turan Bey'in uzunca bir maili var. Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden 5 gün önce yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Erdoğan, bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şunla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti. Sebep faiz sebep, enflasyon netice tezine göre ekonomide her söylem emekçilerin aleyhine yazıldı. Dolar %284 artış gösterdi. İşsizlik %40'lara yükseldi. Enflasyon %174'e çıktı. Şirketlerin kârları 843 milyon lira yükseldi. Demokrasi alanında 167 ülke sıralamasında 103. Hukuk tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış. Basın özgürlüğü dibe vurmuş. Muhalif olan herkes içeri tıkılmış. Tüm bu veriler Erdoğan'ın başarıları olarak tarihe geçecek. Uyanmanın zamanı geldi de geçiyor. Sri Lanka'yı örnek alalım demiş Turan Bey. Necdet Çimenli Bey, Cuma günü canlı olarak takip etmiştik Shinzo Abe'ye suikast girişimini. O gün yaklaşık 6'da, akşam 6'da Shinzo Abe'nin hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı haberi düştü. SBS Türkçe web sitesinde ve Facebook hesabında sizle paylaşmıştık. Shinzo Abe, Pasifik'te Avustralya'nın yanında barışın ve güvenliğin sembolüydü. Öldürülmesi çok üzücü, iyi siyasetçi ve devlet adamıydı diyor Necdet Bey. Bütün acil servisler açık olduğu halde İmam Ahmet Gür, sen git hastaneye iğne yapılacak ama boş dön, oğlun ölecek, sen katil olamaz mısın diyerek ortamı terörize eden bu imam yalnız değil, bunlar iktidarın beslediği %20'lik tarikatçı teröristlerdir demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermemiş. Fatoş Hanım, bir ülkenin başındakiler tarikat yurtlarını kapatmayıp canımızı teslim ettiğimiz aydınlığın yolları olan kurumları kapatmaktan bahsediyorsa ve katile intihar süsü veriyorlarsa herkesin imdat diye sokağa çıkıp bağırması gerek. Katil, hırsız ve tecavüzcüler iktidarda demiş Fatoş Hanım. Yenişehir'de yorumumuzu dinleyicimiz, şu esnada Türkiye dünya lideri Başkomutan Erdoğan komutasında Suriye ve Irak'ta pençe kilit harekatıyla 4 düvele karşı savaşıyor. Bu düvel sayısı Batı ile beraber 7'ye çıkınca sanırız Atatürk'ün Lozan Anlaşması'yla hediye ettiği adalar ve Orta Doğu toprakları misaki milli sınırlarına dahil edilecektir demiş bu dinleyicimiz. Varcan Sayat Bey, tenis finalinde Avustralyalı Krios finali kaybederken göstermiş olduğu aşırı saldırgan ahlak dışı hareketlerle ülkenin olumlu imajına olumsuz etki yapmıştır. Kendisi acilen tedavi edilmelidir diyor kırıyorsun tepkileri maç sırasında ve sonrasında eleştiri konusu oldu. Şimdiye kadar ayrıştırılmış Türk halkı Sri Lanka gibi büyük bir protesto yapılırsa ayrıştırılmış halk tekrar kardeş olurlar demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak bugünden itibaren Avustralya'da 30 yaş üzerindeki herkes 4. doz aşısını olabilecek. Ayrıca son derece etkili olduğu bilinen antiviral COVID-19 ilaçları hap olarak veriliyor bunlar. Daha geniş bir kesime verilmeye başlanacak. Kış aylarının getirdiği grip salgınıyla beraber artan koronavirüs vakaları kapsamında bugünden itibaren 30 yaş üstü herkes COVID-19 aşısı olabilecek. Ayrıca bugünden itibaren nüfusun en hassas bölümüne de antiviral COVID-19 ilaçlarına erişim hakkı tanınıyor. Pandeminin başından beri Avustralya'da ölen 10 binden fazla insandan 7 binden fazlası yılbaşından beri hayatını kaybetti. Federal Sağlık Bakanı Mark Butler, bugünden itibaren nüfusun bağışıklık sistemi en zayıf kesiminin antiviral COVID-19 ilaçlarına erişme imkanı olacağını söylüyor.
From tomorrow will be a big expansion in access to these crucial COVID medicines.
11 Temmuz'dan itibaren hastalığın ağır durumlarında semptomların hafiflemesinde son derece etkili olduğu doğrulanan ilaçların nüfusun daha büyük bir kesimine verileceğini söylüyor. Şimdiye kadar antiviral ilaçlar sadece ciddi sağlık risklerine sahip olan yaşlı Avustralyalılara veriliyordu. Bugünden itibaren 70 yaş ve üstü nüfusun hepsinin bu önemli ilaçlara erişimi olacak. 50 yaş ve üstü nüfus arasında 2 veya daha fazla risk faktörü yani kronik rahatsızlıkları olanlara da antiviral ilaçlar verilecek. Aynı kural yani 2 veya daha fazla risk faktörü olan 30 yaş ve üzeri Avustralyalılarına da antiviral ilaçlar verilecek. Antiviral ilaç isteyenlerin doktorlarına danışmaları isteniyor. İlaçlar belli bir ücret karşılığı verilecek ancak masrafın çoğunu Pharmaceutical Benefit Scheme programı kapsayacak. Şu anda ülke çapında hastanelerde 4000 kadar hasta COVID-19 tedavisi görüyor. Grip salgının üstüne bir de COVID virüsünün son derece bulaşıcı alt varyantını da ekleyince vaka sayısı yeniden tavan yapmış durumda. Virüsü kapanlarla yeniden kapanlar yüzünden endişe büyük. Avustralya Tıp Derneği'nden Chris Moy, yetkililerin daha önce hiç bu kadar tedirgin olmadığını söylüyor.
I haven't heard state health authorities more worried than they have been coming into this new wave. The level of concern is
yeni COVID-19 dalgasına girerken eyalet sağlık yetkililerini daha önce hiç bu kadar tedirgin görmediğini belirten Moy, endişe seviyesinin tavan yapmış durumda olduğunu söyledi. Hastanelerdeki yoğunluk COVID-19 dışında hastalıklar içinde tedavinin gecikmesine yol açabilir diye konuşuyor. Victoria'nın ambulans hizmeti geçtiğimiz hafta sonu yoğun talep yüzünden yine kırmızı alarm durumuna geçmişti. Ambulans Victoria'nın operasyonel iletişimden sorumlu genel müdürü Lindsay McKay, sıkıntının bir süre daha devam edeceğini düşündüğünü söylüyor.
I try to steer away. It's a paramedic in me. I steer away from seeing the crisis at that moment in time.
Bir paramedik olarak kriz kelimesini kullanmak istemem. Önümüzde kesinlikle sıkıntılı bir dönem olduğunu söylememiz gerekiyor ve bu da devam edecek. Ancak herkes gibi biz de elimizden geleni yapıyoruz diye konuşuyor. Sağlık yetkilileri insanların aşılarını olmasını ve maske kullanmasını şiddetle tavsiye ediyor. Bu arada bugünden itibaren 30 yaş üstü herkes 4. doz COVID-19 aşısını olabiliyor. Daha önceki COVID-19 dalgalarından farklı olarak bu sefer COVID-19 yüzünden izolasyona girenlere kayıp kazançları yüzünden bir ödeme yapılmayacak. Sağlık Bakanı Butler ödemelerin kesilmesini savundu.
These emergency payments were designed by the former government and by all state and territory governments that co-funded.
Bu ödemelerin önceki hükümet döneminde eyalet ve bölge hükümetleriyle beraber tasarlandığını ve 30 Haziran 2022'de sona ermesinin öngörüldüğünü söyleyen Butler, ne yazık ki bu acil felaket ödemelerine devam edemeyeceğiz diye konuşuyor. Federal muhalefet de bu konuda hükümeti destekliyor. Ancak çalışanlar ve işveren temsilcileri aynı fikirde değil. Perakendeciler Derneği'nden Paul Zahra, çalışanların korunmasız kaldığını söylüyor.
We are talking about the most vulnerable people in our society and of course in the retail and hospitality industry we have a high
toplumun maddi olarak en zayıf kesiminden bahsediyoruz. Perakende ve ikram sektörlerinde casual çalışanların oranının yüksek olduğunu, bu pandemi izni programının mümkün olan en kötü dönemde sona erdiğini söylüyor. Ülkenin en önemli sindikası ACTU'dan Liam O'Brien, destek ödemesine ihtiyacı olanların casual olarak çalışanlarla sınırlı olmadığını belirtiyor.
Everybody has either had COVID already, been impacted by this massive wave of influenza and other illnesses.
Şu anda hemen hemen herkes ya önceden COVID kaptı ya da mevcut grip salgınından etkilendi. Birçok insan artık hastalık izninde sıfırı tüketti diyen sendika görevlisi, bu yüzden de temel maddi destek geri gelmeli çünkü hepimizi güvende tutan bu diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler, pandemi döneminde ben kişisel olarak sizle aşı sürecimi ve hastalık sürecimi paylaşmıştım. Üçüncü dozu geçen Aralık'ta oldum. Ocak ayında da COVID-19 kapıp iyileştim. Şimdi dün randevu aldım. Yarın için, yarın sabah dördüncü doz aşımı olacağım. Dördü de Pfizer. Bunu da sizle paylaşayım. Bu çarşamba günü nasıl geçtiği hakkında size bilgi veririm. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz Türkiye'deki seller hakkında bir yorumda bulunmuş. Türkiye'de felaket ve seller maalesef yine belediye başkanı İmamoğlu tatilde şaşırmayalım. Kendisi seçilmeden önce ne demişti? Tatil bana yakışıyor göreceksiniz her şey çok güzel olacak diyor Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilli olması yine bir felaket sırasında oldukça eleştiri konusu olmuş durumda Türkiye'de. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.31'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da huzur evlerinde ilaç kullanımı konusunda bazı endişeler var. Şimdiki bölümü yayını arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
SBS Haber Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, ülke genelinde huzur evlerinde ilaç kullanımıyla ilgili yaygın endişeleri ortaya çıkardı. Araştırmacılar ve sağlık çalışanları sorunun hasta sedasyonu için antipsikotik ilaçların çok ötesine geçtiğini ve acil olarak ele alınması gerektiğini söylüyor. Yaşlı bakım sektörünü inceleyen Kraliyet Komisyonu 2018'de çalışmalarına başladı. Koalisyon hükümetinin o zamanki yaşlı bakımından sorumlu bakanı Richard Colbeck amacının açık olduğunu söyledi.
We called the Royal Commission for a reason. We wanted a forensic investigation of the whole.
Kraliyet Komisyonu'nu bir nedenden dolayı göreve çağırdık diyen Colbeck, Kraliyet Komisyonu'nda 10 yıllardır bir nesilde yapılmayan bir şekilde tüm yaşlı bakımı sisteminin adli soruşturmasını istedik diye konuştu. Bu adli araştırmanın bulduğu şey, yaşlı bakım sektöründe en önemli 3 endişeden biri olan ilaç kullanımı ile ilgili yaygın ihmal ve istismar kanıtıydı. Kimyasal kısıtlama uygulaması o zamanlar manşetlerin çoğunda yer aldı. La Trobe Üniversitesi'ndeki John Richards Kırsal Yaşlanma Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Penny Wood bunun devam eden bir sorun olduğunu söyledi. Benim büyük sorunum sadece hayatlarını kolaylaştırmak için hastaları uyuşturmak amacıyla ilaç kullanmak diyen Richards, ki bunun hala olmaması gerekiyor ama yine de oluyor, her zaman görüyorum diye konuştu. Bazı kesimlerse bunun sadece hangi ilacın verildiğiyle değil nasıl uygulandığıyla da ilgili olduğunu söylüyor. Combined Pensioners and Superannuations Association, yani Birleşik Emekliler Derneği'nden Paul Verstigi 2019'da Kraliyet Komisyonu'na eskiden kayıtlı hemşirelerin ilaçları her zaman kullandığını söyledi. Ancak şimdi kişisel bakım personeli genellikle huzurevi sakinlerine Webster Pack, yani kişiye özel doz ve zaman planlamasının olduğu ve eczacılar tarafından hazırlanan ilaç paketlerinden ilaçları veriyor. Webster paketleri hapların haftanın farklı günleri için saklanabileceği ayrı küçük bölmeleri olan bir kutudur.
The medications that people need to take are supposed to be given to them.
İnsanların alması gereken ilaçların onlara bir hemşire, en azından kayıtlı bir hemşire tarafından verilmesi gerekiyor diyen Paul Verstigi, ama oldukça sık yapılan uygulamadaysa Webster ilaç paketine bakıp evet bugün salı sabahı, yani Bayan Johnson bu paketteki salı gününe ait sabah kutucuğundaki hapları alıyor denilerek İlaçları huzurevi sakinlerine veriyorlar diye konuştu. SBS Haber Merkezi ilaçlara ilişkin doz uygulama yardımcısı olarak da bilinen Webster paketlerinin yaygın olarak kullanıldığını doğrulayabildi. Ancak Charles Sturt Üniversitesi'nden doçent doktor Mary Bernot, Webster paketleri ve diğer dozaj yardımcılarının çok sorunlu olabileceğini söylüyor. Kullanımlarının sakinlerin yaşam kalitesini iyileştirmek için değil, para biriktirme arzusuyla yönlendirildiğini söylüyor.
I can't say all, but the use of Webster packs is widespread.
Hepsi için söyleyemem ama Webster paketlerinin kullanımı yaygın. Bu evrensel de diyebilirim. Çünkü Webster paketini kullanmak bir bakım görevlisinin veya vasıfsız bir çalışanın ilaç verebileceği anlamına gelir diyen doçent doktor Mary Bernot. Çünkü yaptıkları tek şey ilacı paketten çıkarıp yaşlı bireye içmesi için vermek. Yani kayıtlı hemşirelerin daha sonra bu görevden alınması maliyet ve personelle ilgiliydi diye konuştu. Hemşire yardımcıları olarak da bilinen kişisel bakım görevlilerinin risk altındaki kişilere karmaşık ilaçları verme konusunda giderek daha fazla sorumluluk aldığını da söylüyor Dr. Bernot.
An older person can be admitted to an aged care facility with the medications that might have been relevant when they were in the community.
Yatılı olarak bakım evinde yaşayanların %63'üne kadarı günde 9 veya daha fazla ilaç alıyor. Şimdi bu ilaçların farklı tepkileri vardır. Birbirleriyle farklı şekilde etkileşime girerler ve daha yaşlı bir beden tarafından alınırlar. Bu nedenle olumsuz bir reaksiyon görülmesi olasılığı çok yüksektir diyen Dr. Mary Bernot, ilaçları veren kişinin de bu olumsuz ilaç reaksiyonlarını izlemesi zorunludur. Ancak bakım çalışanlarımız bunu yapacak beceri ve bilgiye sahip değildir diye konuştu. Sue Walton, New South Wales'te huzurevinde kişisel bakım görevlisi olarak çalışıyor.
Many years ago when Howard changed the Aged Care Act, all the rules went out the window.
Yıllar önce John Howard yaşlı bakım yasasını değiştirdiğinde tüm kurallar pencereden uçup gitti. Yani bir süre sonra, ki 18 yıldır aynı tesisteyim, kayıtlı hemşireleri kaybettik. Onaylı kayıtlı hemşirelerimiz işlerini yapma yeteneklerini kaybettiler diyen Walton, temizlikçileri, mutfak personelini ve çamaşırhane personelini kaybettik. Bunların hepsi sizin için geçerli diye konuştu. Sue Walton, hemşire yardımcısı olarak geçirdiği 10 yıllar boyunca personel eksikliğinin bazı ilaçların çok geç verilmesi anlamına geldiğini ve deneyimsiz çalışanların da hata yapabileceğini söylüyor.
And not everybody either knows their residence. So you could go in and be in a rush, and even though there are photographs on there.
Ve herkes huzurevinde kalan sakinleri tanımıyor. Yani fotoğrafları orada asılı olsa da içeri girip aceleyle "O Bayan Jones" deyip ona ilacını verirler. Ve ilaç verdikleri kişi aslında Bayan Jones değildir diyen Walton, insanların kafasının karıştığı bir tesistesiniz. Bu oluyor. Oldukça sık da oluyor. onlara yanlış ilacı verecekler ya da yanlış ilacı yanlış hastaya verecekler diye konuştu. Ancak yaşlı bakımı sağlayıcıları ilaç cihazlarını kullanma konusunda çok az sorun görüyor. Bir dizi büyük yaşlı bakımı sağlayıcısını temsil eden bir grup olan Yaşlı ve Toplum Bakım Sağlayıcıları Derneği'nden Paul Sadler bu konuda şunları söylüyor.
They are extremely widespread and it is good practice to use medication trained personal care workers.
Son derece yaygınlar ve Webster paketlerinden veya benzer sistemlerden ilaçları uygulamak için ilaç eğitimi almış kişisel bakım çalışanlarının kullanılması iyi bir uygulamadır diyen Sadler, kayıtlı hemşirelerin yaşlı bakımında tüm ilaç uygulamalarını yapmasından bu yana muhtemelen 15-20 yıl geçti ve Webster paketleri gibi ilaç uygulama yardımcıları kullanılarak güvenli bir şekilde yapılabilen yalnızca başucundaki insanlara hap vermekle kalmayıp klinik karmaşıklıkları yönetmek için kayıtlı hemşirelerimize ihtiyacımız var diye konuştu. Araştırmacılar huzurevi sakinlerinin bakımı için genel hesap verebilirlik sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini de söylüyor. Marie Bernot için bakımın sürekliliği yoksa bir huzurevi sakininin doğru ilaca sahip olduğundan emin olmanın durumları için bir sorun olabileceğine işaret ediyor.
An older person can be admitted to an aged care facility with the medications that might have been relevant when they were in the community.
Yaşlı bir kişi toplum içindeyken alakalı olabilecek ilaçlarla bir yaşlı bakımı tesisine kabul edilebilir. Ancak yaşlı bakımı tesisine gittiklerinde mutlaka gözden geçirilmezler. Ayrıca gittikleri aile hekimini de göremeyebilirler. Yaşlı bakımı tesisini düzenli olarak ziyaret eden bir hekime geçmek zorunda kalabilirler diyen Bernot, şimdi sık sık aile hekimimiz çok meşgul olduğu için huzurevinde kalan bir hastasını ziyaret etmesi, durumunu değerlendirmesi ve reçete yazması genellikle uzun zaman alıyor diye konuştu. Dr. Penny Wood, birinin durumu değişirse Webster paketlerinin kullanımının ilaçların buna göre ayarlanmasını zorlaştırdığını söylüyor. Bunu hızlıca yapmak her zaman kolay olmuyor sanırım. İlaçların yeniden eczane tarafından paketlenmesi gerekiyor diyen Dr. Penny Wood, bir doktor gelip ilaçları değiştirdiğinde eczane açık değilse sorun yaşandığına işaret etti. Federal hükümet yaşlı bakım evlerini denetliyor. Ancak Sue Walton birçok tesisin bir müfettişin ne zaman geleceğini bildiğini ve buna göre hazırlandıklarını söylüyor. Bunun personelin her zaman sakinlere düzgün bir şekilde bakmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmasını sağlamakla değil, o teftiş testini geçmekle ilgili olduğunu söylüyor.
Even though they don't tell them when they're coming, I don't know how they find out.
Müfettişler ne zaman geleceklerini söylemeseler de hizmet sağlayıcılar nasıl öğrendiklerini bilmiyorum ama evrakların doğru olduğundan emin olmak için haftalar önce birini ayarlayıp hazırlanıyorlar diyen Walton, onlar alanın mükemmel olduğundan emin olmak için personeli iki kez çalıştırıp buzdolabındaki her şeyi etiketlendirip her şeyi önceden tamamlıyorlar. Ve müfettişler kapıdan girdiklerinde her şeyi mükemmel şekilde buluyorlar diye konuştu. Ve Dr. Wood, iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak için evlerin çok az teşviki olduğunu söylüyor. İlaç incelemelerinin düzenli olarak yapıldığını da belirtiyor. Ancak tecrübelerine dayanarak önerilen veya sipariş edilen herhangi bir ilaç değişikliğinin her zaman uygulanmadığını da sözlerine ekliyor. İlginçti. Her 12 ayda bir inceleme yapabiliyordum ve genellikle 12 ay sonra geldiğimde hiçbir şey değişmezdi diyen Dr. Wood, bununla ilgili bir sorun buldum. Bu neden ele alınmadı? Doktor mu yoksa huzurevi mi bilmiyorum diye konuştu. Bakım ihtiyaçlarının karmaşıklığı ve sorumluluk eksikliği Hemşireler Sendikası'nın personel oranları için bu kadar uzun süredir zorlanmasının nedenlerinden biri. Oranlar birçok Avustralya eyaletinde eyalet hükümeti tarafından işletilen evler için geçerli. Ancak özel olarak işletilen tesisler için geçerli değil. Zorunlu bir asgari oran orada kalan huzurevi sakini sayısıyla eşleşmesi için her vardiya için kayıtlı bir hemşirenin görevlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. Paul Sandler, yaşlı bakımı sağlayıcılarının hükümetten fon sağlasalar daha fazla personel istihdam etmekten ve kayıtlı hemşirelere daha fazla hasta saati vermekten mutluluk duyacaklarını söylüyor. Yorum için SBS Haber Merkezi federal hükümetle temasa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın yanıtı SBS'i yaşlı bakım evleri için ilaç yönetimi kurallarının yer aldığı resmi tavsiyelere, özellikle de doz yardımcılarının yaygın olarak kullanıldığını teyit eden, sınırlamalardan bahseden ve Webster paketlerine konan ilaçların raf ömrünü konu alan 15. ilkeye yönlendirdi.
SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, biraz önceki bölümde de bahsettik. Sağlık sistemindeki kriz önce ambulans hizmetinde hissediliyor. Victoria'da yılbaşından beri çok sayıda kırmızı alarm ilan edildi ambulans sisteminde. Şimdiki bölümümüzde kırmızı alarmın ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Melbourne'de sağlık sistemi yine kriz halinde. Belirli bir süreliğine talebi karşılayamayan Ambulans Victoria bu hafta kırmızı alarm ilan etmek zorunda kaldı. Eyalet hükümeti de paramediklerin acil durum koşullarında çalıştığı konusunu halkı bilgilendirmedikleri için eleştiriliyor. Geçtiğimiz pazartesi gece yarısından biraz önce Ambulans Victoria bu yıl 6. defa kapasitesinin sınırına ulaştı. Kurum da bunun üzerine kırmızı alarm ilan etti. Bu da 3-0'ı arayan ve çok ciddi olmayan vakalara hastaneye kendilerinin gitmesinin söylendiği anlamına geliyor. Ambulans Victoria'nın acil durum genel müdürü Justin Dunlap bu konuda bir kamu uyarısı yayınlanmadığını söylüyor. Talebi karşılama sıkıntısının kısa bir süreliğine yaşandığını, bu yüzden de bir kamu uyarısı yayınlamadıklarını belirten Dunlap, yayınlamanın da farklı riskleri taşıdığını söylüyor.
Now the period was so short that there was no need to alert the community on Monday night.
Dunlap, paramedik sıkıntısının birkaç dakika için yaşandığını ancak kırmızı alarm durumunun 4 saat kadar devam ettiğini söylüyor. Victoria'da muhalefetin sağlık sözcüsü Georgie Crozier, hükümetin önemli bir sağlık krizinin üstünü örtmeye çalıştığını söylüyor.
It needs to be explained why weren't these alerts going out to inform Victorians that no ambulances.
Victoria'lıları gerekmesi durumunda ambulansa erişimlerinin olmayacağına yönelik bilgilendiren bir kamu uyarısı yayınlanmamasının nedeninin açıklanması gerektiğini söylüyor. Kırmızı alarm Ambulans Victoria'nın felaket protokollerinin en üst düzey seviyesi. Genelde orman yangınları veya büyük bir bölgeyi etkileyen bir astım krizi durumunda kullanılıyor. Ambulansların acil durum kullanımını etkiliyor. 3-0'ı arayan bazı kişilerin farklı hizmetlere yönlendirilecekleri anlamına geliyor. Ambulans Victoria'dan Justin Dunlap, küçük sayıda ambulansın acil durumlar için bekletildiğini söylüyor.
I've got to stress at all times there were ambulances available for response, but we were taking mitigations to preserve.
Çok hasta Victoria'lılar için ambulans olduğunun altını çizmek istiyorum ancak bazı önlemler alıyorduk diye konuşuyor. Pazartesi gecesi 150 kadar Ambulans Victoria çalışanı ya hastalık izni almıştı ya COVID-19 yüzünden izolasyondaydı veya hasta birine bakıyordu. Bu yıl ilan edilen 6 kırmızı alarmların nedeni olarak çalışan sıkıntısı, iş yükünün artması ve bir vakadaysa bilgi işlem sistemindeki arıza öne çıkıyor. Victoria Ambulans Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Danny Hill, çalışanların iş yükü altında ezildiğini söylüyor.
I don't think we've ever seen morale as bad as it is at the moment.
Çalışanların moralinin hiç şu anki kadar düşük olmadığını söyleyen sendikacı, kırmızı alarm durumundaysa tünelin ucundaki ışığın kaybolduğunu söylüyor. Geçen yıl paramedik yani ambulansta çalışan acil müdahale sağlık uzmanlarında yaşanan sıkıntı yüzünden Savunma Bakanlığı uzmanları, paramedik öğrencileri, St. John Ambulans ve Surf Life Saving gönüllüleri çalışan eksikliğini gidermek için devreye sokuldu. Ancak sendika görevlileri tecrübesiz çalışanlarla beraber iş yapmanın da stresi arttırdığını söylüyor. Victoria Endüstri Destek Bakanı Ben Carroll, paramedik sayısının arttırılması için gerekli yatırımın yapıldığını, kısa süre içinde de yenilerin ambulanslarda çalışmaya başlayacağını söylüyor.
We put 12 billion in at the last state budget. We've recruited
En son eyalet bütçesinde 12 milyar dolarlık fon ayırdık ve işe 2000 paramedik aldık ve 700 tane de işe başlamak üzere diye konuşuyor. Eyalet hükümeti ayrıca yurt dışına da bakıyor.
We're recruiting overseas, not just paramedics, but a range of healthcare.
Bakan Ben Carroll, sadece paramedik değil, son aylarda çeşitli sağlık uzmanlarını yurt dışından da işe almaya başladıklarını söylüyor. Sendikadan Danny Hill de son 3 yılda yaşanan baskının sektör çapında büyük zarar verdiğini, aile hekimleri klinikleri ve hastanelerdeki sıkıntıların paramedikleri felaketten önceki son koruma haline getirdiğini söylüyor.
We are seeing delays with people getting access to GP appointments. So they probably get frustrated.
Aile hekimlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan hastaların 3-0'ı aradığına tanık oluyoruz diyen Hill, yaşlı bakım sektöründe baskı artınca 3-0'a talebin de arttığını, tüm sağlık sisteminde artan baskının da ambulans ve acil hizmet üzerindeki yükü arttırdığını söylüyor. Hill ayrıca sınırlamaların kalkmasıyla beraber COVID dönemindeki ilk ciddi grip salgını yüzünden de paramediklerin üzerindeki baskının daha da artmasını beklediklerini söylüyor. Sayın dinleyiciler, 30 yaş üstü Avustralyalıların bugünden itibaren 4. COVID-19 dozunu olabileceğini hatırlatalım. Ayrıca 50 yaş üstü bazı insanların, özellikle kronik sağlık sıkıntısı olanların, birden fazla kronik sağlık sıkıntısı olanların da antiviral ilaçlar alabileceği belirtiliyor. Doktorunuza başvurun bu konuda. Sayın dinleyiciler, hafta sonunda toplumu ve genel olarak ülkeyi yakından ilgilendiren spor maçları vardı. Victoria Premier Ligi'ndeki toplum takımımız Anadoluspor, yani Hume City, St. Albans deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. Maçı 1-0 kazanan Anadoluspor'un 21 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberliği var. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor, yani Wirralsea United da FC Clifton Hills deplasmanından 3 puanla dönme başarısını gösterdi. Maçı 2-1 kazanan Hilal Spor 17 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 10. sırada. Eyalet Kuzeybatı 2. liginde bu hafta Türk derbisi vardı. Çağrı Spor, yani Hume United ve Albion Türk Gücü, Albion Rovers arasındaki maçta taraflar yenişemedi. Birer gol atan takımlardan Çağrı Spor ligde 10. sırada. Albion Türk Gücü ise 29 puanla 5. Bu arada sporda gündemde Wimbledon tenis finali var. Finalde dünyanın bir numaralı tenisçisi Novak Djokovic ile dünyada 40 numarada olan Avustralyalı Nick Kyrgios karşı karşıya geldi. Kyrgios ilk seti 6-4 almasına rağmen güçlü rakibinin diğer setleri 6-3, 6-4 ve 7-6 almasına engel olamadı. Bu Djokovic'in 7. Wimbledon şampiyonluğu ve 21. Grand Slam kupası. Rafael Nadal'ın bir kupa gerisinde. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Bugün birkaç mesaj okuyamadım. Bir sonraki yayınımızda, yani çarşamba günü saat 14'te başlayacak yayınımızda bunları da okumaya çalışacağım. Yarın yayınımız yok. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.